Ayrım 9.
Ben her şeye hazırdım. Arslan kaptan dudaklarında garip bir gülümsemeyle sessizce dinledikten sonra dedi ki, İngilizlerin bizi bu vaziyete sokmalarına şükredelim. Niçin Arslan kaptan? Çünkü hemşire, biz çabuk inanan yufka yürekli insanlarız. Bize iyi muamele etseler de onlara inanır, belki istiklalimizi de kaybederdik. Fakat sen endişe etme hemşire. Benim Yelken Tepe'de bir mağaram var. Eğer Adapazarı'na geçemezsek ben sizi oraya saklarım. 6 aylıkta yiyecek var. İşte o yeri İngiliz ordusu bulamaz. O gece başka bir şey yapmak imkanı olmadığını anlayınca oturdular. Arslan kaptan çetesiyle Hristiyan çeteleri arasındaki kanlı savaşları anlattılar. Arslan kaptan dedi ki, İnşallah muvaffak olursak bir tek hevesim var hemşire. Nedir o aslan kaptan? Beyoğlu'nda Tokatlıya'nın kapısında elimde tüfek, bu kıyafetimle durup Yunan palyaçolarına çalım satmak. Bunu o kadar çocukça, o kadar içten söyledi ki herkes gülmeye başladı. Şükrü Bey köselere dönecekti. Erkekler oturdu. Fakat ben duvarın kenarında uyudum. Arada bir uykum arasında Bekir'in ocağa odun attığını duyuyordum. Sabahın erken saatinde Bekir o akşam köselerde daha başka mültecilerin beklediğini haber verdi. Öğle vakti Şükrü Bey geldi. Aslan kaptanın 13 kişilik çetesiyle bizi Adapazarı'na götüreceklerdi. Galiba yol 3 gün sürecekti. Ben Şükrü Bey'e sordum. Bizim yanımızda bir adam vardı, ona ne oldu? Şükrü Bey cevap verdi. Bana şüpheli göründüğü için köyden bir yere kımıldanmamasını emrettim. Şayet kımıldarsa derhal vuracaklar. Galiba çok üzgün görünmüş olacak ki Cami Bey, merak etmeyin bir yere kımıldanmaz dedi. Akşamüstü yeni mülteciler geldi. Bunlar arasında kaymakam yani yarbay, Hüsrev, Trabzon mebusu, Miralay Kazım, o zaman Ankara'da Erkan-ı Harbiye 2. reisi yani genelkurmay, kaymakam Naim Cevat, İstanbul'dan silah kaçıranlardan biri ve Hüsrev Bey'in kardeşi kaymakam Besalet vardı. Ertesi sabah yeni mültecilerin hepsini gördüm. Bu muntazam giyinmiş eski İstanbullu tavırlı zabitlerle kaplana benzeyen örnekler arasında nasıl bir tezat vardı? Ertesi sabah erkenden hazırlandığımız zaman yerde kar neredeyse 1 metreyi bulmuştu. Odadan çıkmadan önce bir er mahcup bir tavırla yanıma bir şey söylemek istiyormuş gibi geldi. Ne diyeceksin hemşerim diye sordum. Anlattıkları şunlardı. Mudurnulu bir ailenin 6. oğluymuş. Kardeşlerin hepsi harpte şehit olmuşlar. Kendisi İstanbul'da itfaiye alayındaymış. Harbe katılmadan önce bir defacık ihtiyar annesini görmek istiyor ve anlaşılan benim Şükrü Bey'den kendisi için izin almamı ümit ediyordu. Aynı zamanda tüfeğini de yanında götürmek istiyordu. Şükrü Bey izin veriyor fakat tüfeği bırakmıyordu. Zavallı adamcağızın cebinde 40 lirası vardı, annesine götürecekti. Tüfeksiz giderse bunu çalabilirlerdi. Ben Şükrü Bey gelince adı Mehmet olan bu adamın benim atımın başını tutmasını istediğimi söyledim. Çünkü uzun yıllardan beri ata binmiş değildim. Bu surette tüfeğini de beraber alabilirdi. Nihayet gitmek vakti geldi. Bahçenin önündeki meydana bakan birkaç köy evi vardı. Orada o zaman Halide Edip grubu denilenler toplanmıştı. Kadınlar pencereden başlarını çıkarmış, hepsi gözleri yaşlı bizi selam et diyorlardı. Atların hepsinin semerleri tahta, üzengileri de iptendi. O beyaz havada gidiş ne garipti. Şükrü Bey beni ata bindirdi, Miralay Seyfi Semer'in üzerine kendi paltosunu çıkarıp koydu. İçlerinden biri de boyun atkısını boynuma sardı. Nihayet Arslan Kaptan da geldi atına bindi. Binbaşı Şükrü ise şu emirleri verdi. Yarım saat önce buradan 3 kişi hareket etti. 20 dakika yavaş gidiniz. Köyden uzaklaştıktan sonra 3 defa ateş edilmesini bekleyiniz. Bu yolun emniyetli olduğuna işarettir. Ondan sonra Çal Köyü'nün sırtını tırmanırsınız. Allah yardımcınız olsun. Allah ısmarladık. Binbaşı Şükrü'nün sesinde hissedilen her zamanki alay bu defa yoktu. Hatta sesi üzüntüsünden titriyordu. Arslan kaptanla ben önde, ötekiler arkada olmak üzere dizi halindeydik. O kar fırtınasının içinde yürürken arkamızdan Mesut Dayı ile Şükrü Bey sesleniyorlardı. Allah selamet versin, Allah yolunuzu açık etsin. Kadınlar da ağlayarak aynı sözleri tekrar ediyorlardı. Mehmet atımın yanında yürüyordu. 20 dakika sonra durduk, dinlendik. Nihayet 3 el silah sesi duyunca dağa tırmanmaya başladık. Sırt o kadar sarptı ki 2 elimle tahta semere sarılmak zorunda kalıyordum. Eminim ki Anadolu'dan olmayan herhangi bir at hiçbir zaman o donmuş, taşlı sırtı tırmanamazdı. Soğuk dayanılmaz derecedeydi, rüzgarsa hiç ara vermeden esiyordu. Vadilerden, kayalıklardan geçtik. Herkesin eli tabancasında. Arslan kaptan gayet neşeli, bana hangi noktalarda çete savaşı yaptığını anlatıyordu. Yaya gidenlerin bir tanesi yolda bayıldı. Onu ayıltmaya çalıştıktan sonra atlılardan birine emanet ederek yolumuza devam ettik. Şimdi adamın yüzü gözlerimin önündedir. Bıyıkları, kirpikleri bembeyaz, uzun, ince bir genç. Vücudunun güçsüzlüğünden o kadar mahcup görünüyor ki. Öğle üstü bir köyün ağzına durduk. Ekmek peynir aldık. Atların üstüne yedikten sonra yolumuza devam ettik. O akşam Çal köyüne vardık. Oranın ağalarından birinin büyük sıcak evinde kaldık. O akşam hep dumanlı gelir bana. Bir yatağa uzanmış yatıyorum. Yüzüm ocağın ateşine çevrilmiş. Genç kadının ninni söyleyerek beşikte uyuttuğu çocuğu seyrediyorum. Biraz sonra köy kadınları ayaklarının ucuna basa basa odaya geldiler. Yatağımın etrafını aldılar. Hepsi yeni bir savaş ihtimalinden korkuyor. Birçok sualler soruyorlar. Aman Allah'ım, inşallah bu son olur diyorlardı. Bütün ömürlerinde savaş belası içinde yaşamış olan bu kadınların halleri içimi paralıyordu. Adeta bir mucize olarak yaşayabilmişlerdi. Bir tanesini iyi hatırlıyorum. Bir taraftan örgü örüyor, bir taraftan harpte şehit olan kocasından bahsediyor. Aynı zamanda erkek sayısı azaldığı için koca bulmanın zorluğundan söz ediyordu. Fakat kimsenin kocasını da elinden almak istemiyordu. Dedim ki, bu genç milliyetçilerden bir tanesini kaçır al. Kahkahalarla güldü. Ben de düşündüm ama hiçbirini beğenmedim diye cevap verdi. Nihayet arkamı örttüler, beni bir bir öptükten sonra nihayet uyumak için bıraktılar. Ertesi sabah kimin kafileye reislik edeceği konuşuluyordu. Biraz tartışmadan sonra Miralay Kazım'ı seçtiler. Hem rütbesi yüksekti hem de kabiliyeti vardı. Miralay Kazım, Arslan Kaptan'ın elini sıkarak onun mahiyetine karışmayacağını söyledi. Kendisi yalnız zabitlerle meşgul olacaktı. Miralay Kazım bana kendi kır atını teklif etti. Çok güzel bir attı bu. Fakat benim küçük tahta semerli ata alışmış olduğum için teşekkür edip kabul etmedim. Galiba bundan biraz memnun da oldu. Artık Arslan Kaptan da adamlarıyla beraber beni ata bindirdiler, ayaklarıma ip üzengileri geçirdiler. Mehmet yine yanımda yürüyordu. Kumandanın gerçek bir asker elinde olmasından gurur duyuyordu. Çünkü askerler çetelere hükmedemez diyordu. Yerde kar yüksek olmakla beraber hava kuruydu. Zaman zaman güneş doğuyordu. O gün bu asker olmayan çetelere karşı hislerim çok değişti. Çok dikkate değer psikolojileri vardı. Bir taraftan çok şiddetli ve kanlı, bir taraftan da çok insan hisliydiler. Hele verdikleri sözden hiç dönmüyorlardı. Hükümet denilen şeye karşı büyük bir nefretleri vardı. Çünkü hükümetin kanun adına diye her türlü şeyi yaptığına emindiler. Fakat Türkiye'nin sadık evlatlarıydılar. Öğleden sonra Arslan Kaptan'ın adamlarından biri koşarak geldi ve İngiliz süvarisinin 5 dakika önce geçmiş olduklarını, köyden bizim hakkımızda bilgi almaya çalıştıklarını söyledi. Manalı bir sessizlik. Hissediyordum ki panik olmayacak. Çünkü iyi kötü herkes Miralay Kazım'ın kararına boyun eğecekti. Dedi ki, burası durmak için emin bir yer. 5 dakika önce oradan çıklarsa epeyce zaman alır buraya gelmeleri. Hangi tarafa gittiklerini sordun mu? Hayır, sormamıştı. Miralay Kazım'ın buna canı sıkıldı. Fakat Arslan Kaptan'ın adamlarına karışmamaya söz verdiği için bir şey söylemedi. Nihayet yakınımızdaki bir köyün önünde durduk. Biraz yoğurt, yumurta yedikten sonra tekrar hareket ettik. Yol daha kolaydı fakat İngilizlerin hangi yöne gittiklerini bilmek çok zordu. O gün öğleden sonra saat 3'e doğru bir köyden tüfek sesi geldi. Miralay Kazım, durunuz dedi. Hep durduk. Erkekler hemen atlarından atlayarak tabancalarına sarıldılar. Ben bunu cidden büyük bir ilgiyle seyrediyordum. Beni de attan indirmek istedikleri zaman reddettim. Önce ayağıma bağlı olan ipleri çıkarmak zorluğu vardı. Sonra da bu çatışmanın psikolojisini yakından görmek istiyordum. Aynı zamanda Miralay Kazım'ın nasıl hareket edeceğini de merak ediyordum. Etrafı gözden geçiriyordu. İkinci bir tüfek sesi gelince yönünü anladı. Şimdi kurşunlar başımızın üstünden geçiyor fakat kimseye değmiyordu. Bekir'i yanına çağırarak dedi ki, köye 4 nalla git, 5 dakikadan fazla sürmez. Eğer tehlike varsa 3 defa ateş et. Eğer 15 dakika zarfında etmezsen bir mesele olmadığını anlarım. Mülazım Bekir selam vererek tıpkı bir ordudaymış gibi harekete geçti. Ateş durdu. Miralay Kazım bir taraftan vadiyi gözetliyor, bir taraftan da saatine bakıyordu. Anlaşıldığına göre eğer bu ateş aşağıdan İngiliz süvarileri veya Yunanlar tarafından geliyorsa, beni Arslan Kaptan adamlarıyla birlikte uzaklaştıracaklar, kendileri durup kavga edeceklerdi. 10-15 dakika geçti, Mülazım Bekir'in beyaz atı göründü. 10 dakikada bizim yanımızdaydı, adeta bir savaş manevrası yapıyor gibiydiler. İzmit kumandanı bize yardım olsun diye 10 tane süvari göndermiş. Köyde bizi bekliyorlar. Dikkatimizi çekmek için ateş etmişler. Biraz sonra o 10 süvari göründü. Hayat sinemadan başka bir şey değil. Tek farkı sinema adama daha fazla heyecan veriyor. İşte İzmit kumandanının bize ilk yardımı bu oldu. O günün geri kalan kısmı benim için vücudumun adalelerine bir intizam vermekle geçti. Her adale kendi başına hareket ediyor gibiydi. Bütün gün inanılmaz derecede geçilmez sanılan yollardan geçtikten sonra küçük kaymaza geldik. Çok çamurlu, cılk yollarda çoğu kadın olan köylüler toplanmış bizi seyrediyorlar. Miralay Kazım gitti bize bir ev temin etti. Kapısından içeri girdiğim zaman tek hatırladığım şey bir hindi sürüsünün korku ile gulu gulu yapmasıydı. Nihayet yine büyük bir oda ve güzel ocak ateşi. Oda karşıdaki tepeye ve altındaki ovaya bakıyordu. Üzerlerine tiftik derileri serili uzun sedirler vardı. İhtiyar bir kadın bizi odaya götürdü. Yumuşak bir tiftiğin üzerine diz çöktüm. Vücudumun ağrısından bağırmamak için kendimi zor tutuyordum. Birdenbire yere düşmüşüm. İhtiyar kadın koştu, bana yastık getirdi. Gençler ihtiyarlardan çabuk yorulur. Benim kızım bile senin gibi yoruluverir. Erkekler başka odadaydılar. Onlardan sonra bana da çorba getirdi. Çocukmuşum gibi kaşıkla kendisi içirdi. Ondan sonra da biraz sıcak su getirerek elimi yüzümü yıkadı. Birdenbire içimde o ateşin yanında o kadının ellerinden öpmek arzusu uyandı. Çünkü bundan sonraki yüzlerce kilometreye gidecek halim kalmamış gibiydi. Kadın köy imamının kaynanasıydı. İmam anlaşılan daima kitap okuyan, kendini ilme vermiş bir adamdı. Adamcağız bizim geleceğimizi haber alınca köyden kaçmıştı. Çünkü İngilizlerin haber alırlarsa fenalık yapacaklarından korkuyordu. Kadın derinin altından General Wilson'un milliyetçilere yardım edenlere ölüm cezası vereceğini bildiren ilanı çıkardı. Kadının kendisi korku nedir bilmiyordu. Birkaç defa geldi, alnıma su sürerken yüzümü de öpüyordu. Ben de nineciğim, nineciğim diye çocukluk günlerindeki gibi onun boynuna sarılıyordum. Ertesi gün yolculuğun en uzunu olacaktı çünkü Adapazarı'na 75 kilometre vardı. Sabahleyin sokakta bir gürültü, mülazım Bekir sebebini anlamak için koşuyor. Bizimkilerden birisi de eşek oğlu eşek diye bağırıyor. Anlaşılan köydeki jandarma karakolundakiler bizi İngiliz zannederek oradan kaçmışlar. Nihayet saat 8'de hareket ettik. Bizim atlardan üçü de kaybolmuştu. Öteki ata bindim, yola düzüldük. Hava parlak ve güneş don üzerinde ışıldıyordu. Tekrar yan yollardan gitmek zorundaydık. 2 saat sonra Marmara ve İzmit körfezinin mavi suları görünen bir tepeye erişmiştik. Bütün atlar durdu ve bütün gözler yeşilimtırak mavi su parçasına çevrildi. Hiç kimse yanındakine bakmıyordu. Herkesin gözü belki de ebediyen terk edeceği hayatının bu parçasına çevrilmişti. Herkes kendi içine çekilmiş gibiydi. Herkesten önce atımı tepeden aşağıya sürdüm. Deniz artık görünmüyordu. Arkamda kalanların uğultulu seslerini işitmez olmuştum artık. Bu öyle bir ayrılıştı ki 2 defa insanın başına gelmezdi. Hanım teyze, deniz ne kadar güzel, tarla ne kadar yeşil. Bunu söyleyen Arslan Kaptan'ın yaveri tek gözlü İsmail'di. Dipnot: Savaşın son yıllarında İsmail beni sık sık yoklar ve durmadan Gebze'nin mavi denizinden, yeşil tarlalarından, zeytinliklerinden deli gibi bahsederdi. Şu Ankara'da ne tozlu topraklı, çorak, susuz bir yer hanım teyze derdi. Birlikte tekrar Gebze'ye gider, atla dolaşırız, olmaz mı? Bundan emin olmak isterdi. Bu mert adam şimdi tek bacaklı ve tek gözlüdür. Ama Gebze'de oturmakta ve bütün gün mavi denizi doya doya seyretmektedir. Yazarın notu. Kendisi de Gebzeliydi. Dudaklarının titremesinden buraya ne kadar bağlı olduğunu anladım. Buralara tekrar döneceğiz İsmail dedim. Güçlüklerle dolu bir gündü. Bir Ermeni köyünün sınırından geçerken sazların arasından bir insan çehresinin ürkek gözlerle bize baktığını gördük. Arslan Kaptan'ın sesi gürledi. Kimsin sen? Artin. Ne köyüdür bu? Ermiş'e. Arslan Kaptan'ın kafasından ne geçtiğini gayet iyi biliyordum. Ermeni Hristiyan çetelerin oraya bizi gözetlesin diye bıraktığı bir casus olabilirdi bu. Gözlerimiz karşılaştığı vakit yüzünden korkunç bir niyeti olduğunu okur gibi oldum. Bakışlarımdaki endişeyi gözünden kaçırmadı. Arslan Kaptan'a çok minnettarım. Yüzündeki o korkunç ifade silindi, yerini bir gülümseme aldı. Ermeniye nefretle ama hoş gören bir sesle, "Olduğun yerden 1 saat kımıldamayacaksın," dedi. "Peki ağam." Geçeceğimiz geçit çok berbattı. Arazi son derece bataklıktı. Atlar sık sık çamura saplanıyordu. Bazen bir atı veya üstündekini kurtarmak için hayli vakit kaybediyorduk. Öğleden sonra saat 2'de İkizce-i Osmaniye adında bir Çerkez köyüne vardık. Köyün orta yerine geniş 4 köşe bir maydanlık vardı. Burada bir cami, caminin ortasında da bir çeşme bulunuyordu. Hemen hemen kırmızıya boyanmış yeşille kaplı verandalı güzel evler sıralanmıştı. Çerkezler sessiz ve sakin görünüyorlar, bize pek de dostça bakmıyorlardı. Atlarımızdan aşağı inip kolumuzun bacağımızın uyuşukluğunu gidermeye kalmadan hayvanları sulamak için doğru çeşmeye gittiğimize bakarak bu köyün pek güvenilir bir köy olmadığını anladım. Atlar imkan nispetinde birbirine yaklaştırılmıştı. Arslan Kaptan'ın adamları gözlerini dört açmışlar, dört bir yanı kolluyorlardı. Miralay Kazım köyün dışındaki sık çalılıklı ormanı geçmek için kılavuz olarak kırmızı gömlekli bir Türk delikanlısı seçti. Ben her zamanki gibi herkesin önüne geçtim. Kırmızı gömlekli delikanlı benim önümde sık ağaçlıklar arasında yürüyordu. Ormandan çıktığımız zaman delikanlının çalılara takılan kırmızı gömleği orasından burasından yırtılmıştı. Benim yanaklarım da diken diken içindeydi. Karanlık basmıştı bile ve gideceğimiz köyden hala çok uzaklarda bulunuyorduk. Yollar daha da berbatlaşmıştı. Rutubetli bir soğuk yorgun kemiklerimize işliyor, herkesin yüzüne bitkin ve somurtkan bir ifade veriyordu. 10 evlik ıssız bir köy yakınlarında süvariler durdurdular. İkişer, üçerlik gruplar halinde toplanıp konuşmaya başladılar. Zavallı Miralay Kazım, adamlar daha öteye gitmek istemiyorlardı. Çok yorulmuşlardı. Miralay Kazım'ın konuştuğunu, bir takım işaretler yaptığını gördüm. Onları yola getirmek düşüncesiyle atımı sürmeye devam ettim. Bütün o bölge daha da berbatlaşıyordu. Orada bir gün daha kalmak hepimiz için kötü olabilirdi. Atımı yavaş yavaş sürüyordum. Kafam ağrılar sızılarımla meşguldü. Arkamda nal seslerinin kesildiğini fark ettim. Atın gemini çektim, dönüp arkama baktım. Atlar durmuşlardı. Hemen o anda Miralay atını bana doğru sürdü. Yüzü allak bullaktı. Kaymakam Hüsrev ile Doktor Adnan buradan öteye bir adım atmayız diyorlar. Ötekiler de onlara uyup gitmeyeceğiz diye tutturacaklar. Bana kalırsa bir gayret daha gösterip bu gece Adapazarı'na varmalıyız. Siz ne dersiniz? Yola devam etmeliyiz diye cevap verdim. Miralay Kazım kendini destekleyen birisinin bulunduğuna çok sevindi. Arkaya dönüp kesin bir eda ile seslendi. Biz gidiyoruz, isteyenler ardımızdan gelsin. Bir daha dönmeden atlarımızı ileriye doğru sürmeye başladık. Başımızı çevirdiğimiz zaman arkamızdan kös kös geldiklerini gördük. Hepsinin yüzünde son derece ümitsiz bir ifade vardı. Adapazarı'na daha ne kadar yol var diye sordum. Aldığım cevap 12 kilometre oldu. Zifiri karanlık, arada bir yağmur serpiştiriyordu. Kim bilir ne zamandan kalma taşlı, berbat bir yol. Durmadan tökezleyen atlar, binlerce ağrı, binlerce sızı. Ölüm sessizliği içindeki bir avuç atlı, bütün bunlar gecenin karanlığına karışıyor. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de durmadan başım dönüyor. Her an attan düşebilirdim. Hayır, insan vücudu dediğimiz şu et ve kemik külçesine yenilmeyecektim. Attan düşsem bile karar vermiştim. Sessiz sedasız düşecektim. Düştüğümü kimsecikler duymamalıydı. Yollarına devam edip Adapazarı'nı boylamalıydılar. Etrafımda tek hayat belirtisi olarak arada bir yanıp sönen sigara ateşinden başka bir şey yoktu. Gideceğimiz köyün fersiz ışıkları göründüğü zaman vakit gece yarısını bulmuş olmalıydı. Derin bir nefes alamayacak kadar ateşler içinde yanıyordum. Sanki sihirli bir el atımı yularından tutmuş yürütüyordu. "Dur!" diye gürleyen bir ses karanlıkları yırttı ve kudretli kollar beni tutarak yere indirdi. Ayaklarım toprağa değince bir tuhaf oldum. Sanki bu ayaklar benim değildiler. Arkaya doğru sendeledim ve sanki mucize kabilinden sırtım sert bir taş duvara dayandı. "Bittim!" diye bağırdım. Yanı başımda karanlıklar içinde bir erkek sesi, "Ben de ölü gibiyim!" diye karşılık verdi. Bu kaymakam Hüsrev'in sesiydi. 4-5 adım ötemde benim gibi bitkin bir insanın varlığını duymak ne kadar ferahlatıcıydı. Bir kapıya vuruldu. Aralıktan kirli sarı bir ışık aktı. Köyün kahvesi önündeydik. İki adam sessiz sessiz beni büyük dört köşe bir salona buyur etti. Salonun dört bir yanı tahta sıralarla çevriliydi. Tam orta yerde büyük bir soba vardı. Sıralardan birinin üzerine oturdum. Sırtımı duvara verdim. Bana rüya görüyormuşum gibi geldi. Esrarlı insanlar içeriye girip çıkıyor, sobaya kucak dolusu çalı çırpı atıyordu. Arslan Kaptan'ın adamları elden ele bir şişe gezdiriyor, bacaklarını uzatıp çekerek uyuşukluklarını gidermeye çalışıyorlardı. Zayıf, adeta canından bezmiş hissini veren kahveci, elinde kirli bir lamba sağa sola seyirtiyordu. Lambanın o sarı ışını hiç unutmayacağım. Kahveci bana kızının kızamağa tutulduğunu ve yukarıda yattığını söyledi. Yarım saat sonra hepimize köyde yer sağlamış olan Miralay Kazım tam zamanında beni yerime götürmeye geldi. Ayağa kalkmam gerekiyordu, eğilip kalkmak bana imkansız geliyordu. Dişlerimi sıktım, Doktor Adnan'a dayanarak kalktım. Bir yatak, çıplak bir oda, bir soba, yatağa uzanmak da bir meseleydi. Uzandığım zaman kımıldamamak için büyük bir gayret sarf etmem gerekiyordu. Ayaklarımı kollarımı uzatırsam adalelerim kopacakmış gibi geliyordu. Yaralı bir deve gibi inliyordum. Bereket versin ateşim vardı. Kendimi bir kaybediyor bir buluyordum. Kendi kendime böyle giderse vücudumu değiştiririm diyordum. Bu beni biraz avuttu. Hala aklımdadır. Durmadan bu vücudu değiştirmeliyim diyor. Hem de kendi kendime gülüyordum. Nihayet sabah oldu. Vücudumsa hala aynı durumdaydı. Asıl Adapazarı Küçükköy'den bir saat ötedeydi. Oraya gitmek için arabaya bindik. Adapazarı'na yaklaşırken birkaç süvari bizi karşılamaya geldi. İçlerinden birisi dikkatimi çekti. Aramızda bir tanıdık arar gibiydi. Bu Adapazarı'nın eski valisi Fuat Bey'di. Milliyetçilerin tarafına geçmişti. Cami Bey'in ahbabıydı. Aslen Çerkez olan Fuat Bey son derece yakışıklı ve tahsilli bir kimseydi. Bizimle birlikte Ankara'ya gelip kendini tamamıyla milli gayeye vermek istiyordu. Bu ara şehrin dış mahallelerinden kıvrıla kıvrıla geçerken kimseye görünmeden istasyon civarındaki boş bir eve kapağı atmak istiyorduk. Bizim kafile adamakıllı kabarmıştı. Hava soğuktu. Bir hayli aradıktan sonra barınacağımız evi bulduk. Birkaç iskemle getirdiler. Parlak ateşin karşısına oturunca bütün dertlerimi unuttum. Vali Tahir Bey bizi görmeye geldi ve takip edeceğimiz yol üzerine konuştu. O kadar memurca ve resmi bir ifadesi vardı ki İstiklal Hareketi'ne yakınlık gösterebileceğine aklım yatmıyordu. Adapazarı'nın gayet şüpheli bir durumda olduğunu, halkın ikiye ayrıldığını, her an birbirleriyle çarpışabileceklerini söyledi. Adapazarı ahalisi en karışık olan bir yerdi. Çerkezler, Lazlar, Arnavutlar ve Türkler içinde milliyetçiler ve padişah taraftarları vardı. Sakarya kıyılarında Arslan Kaptan ve adamlarından ayrıldık. Şehre girdik gireli Arslan Kaptan'ın adamları ikinci planda kalmışlardı. Vali dört bir yanımızda koşuyordu fakat ben her zamankinden daha çok onların varlığını arıyor, şehrin ve valisinin şüpheli hislerine rağmen onların fedakarlıklarını insanüstü bir fedakarlık sayıyordum. Hükümet makamları onlara şüpheli gözle bakıyorlardı. Fakat ben biliyordum ki bu şüphe karşısında onlar belki de kendilerine hiç güvenmeyecek, inanmayacak olan insanlar için hür bir memleket kurmak istiyorlardı. Nehri geçmek için sallara bindiğimiz zaman her biriyle ayrı ayrı el sıkıştım. Biz geçerken bize el salladılar. Bundan sonra Hende'ye kadar her şey yolundaydı. Adapazarı'nın eski valisi bizimle beraber geliyordu. Onun misafiri olacaktık. Karşımızdaki birkaç arabadan kulağıma bir çalgı sesi geldi. Arabanın etrafını Çerkezler almıştı. Biri, Çerkez düğünü dedi, iki atlı arabamıza yaklaştı ve gelin arabasına binmek istemez misiniz diye sordu. Benim arabalarına gitmemi o kadar candan istiyorlardı ki dayanamadım gittim. Gelinle ablası orta yaşlıydılar. İkisi de halleriyle, tavırlarıyla güzeldiler. İki genç kız gibi fıkırdaşıyorlardı. Onlara karşı bir anne gibi davranmaya çalıştım. Bu onların hoşuna gitti. Gelinin ablası durmadan laterna çalıyordu. Atlılar durmadan cambazca hareketler yapıyor, kadınlar da boyuna çığlık atıyorlardı. Her beş dakikada bir iki atlı arabayı durduruyor ve mendil istiyordu. Gelinin hep laterna çalan ablası bana, ''Siz misafirsiniz, ne olursun söyleyin şunlara da gitsinler başımızdan. Siz söylerseniz hatırınızı kırmazlar.'' dedi. ''Ne olursunuz gelmeyin bir daha.'' dedim. Sözümü dinlediler, çekildiler. Böylece kadınlar sayısız mendil vermekten kurtuldular. Hendek minarelerinin seçilmeye başladığı bir yol dönemecinde onlardan ayrıldım. Şahane atlara binmiş iki adam bizi karşılamaya geldi. Bunlardan biri Hendek'teki Anadolu ve Rumeli Milli Müdafaa Cemiyeti'nin başkanı Laz Rauf Bey'di. Bizim kafileden birkaç kişi ona misafir olacaktı. Bu sayede kaçışımızın 8. günü sahiden rahat bir yatak ve hamam yüzü gördüm. Kadınlar arasına katılabildim. Endişeli bir zamandaydık. Hendek sokaklarında birçok insanlar buraya gelip toplanıyor, gizli gizli konuşuyorlardı. Kargaşalık açıklığa çıkacaktı. Bolu'dan gelen haberlerse hiç de iç açıcı değildi. Biz de bu şehirden geçecektik. Haritalara bakıldı, geçeceğimiz yol üzerinde uzun uzun konuşuldu. Sabah erkenden, tam hareket edeceğimiz zamanda Mustafa Kemal Paşa'dan bir telgraf aldık. Yürek hoplatacak haberler veriyordu.